Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin dünyasından bahsetmeye çalıştığımız, dergilerin yeni sayılarından söz ettiğimiz, kitapların mümkün olduğunca yeni çıkanlardan ve bizim için hatırası büyük metinlerden söz etmeye gayret ettiğimiz Okudukça programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Furkan'cığım sen bizimle beraber değildin. Tabii onun hem acı hüznünü hem efendim kederini hissettik. Zannediyorum dinleyicilerimiz de hissetmişlerdir yokluğunu.
Yani estağfurullah diyeyim ama bir taraftan da eyvallah diyeyim.
Bu programda tekrar bizle birlikte olman bizi açıkçası çok mutlu etti. Çünkü yani şunu samimiyetle inanıyorum. Hani biz beraber en azından kendimiz için güzel bir ekibiz. Ve beraber uyumlu olunca çok daha böyle kıvamlı programlar ortaya çıkıyor. Eksikliğini bir daha görmek istemiyoruz açıkçası.
Teşekkür ediyorum Yusuf. Yani bunlar senin teveccühün diye düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bu şekilde düşünüyorlardır. Ben geçen hafta malumun biraz yoğunluğum vardı. O yüzden katılamadım programa. Ancak çok acil bir durum olmadıktan sonra programda hem seninle hem de dinleyicilerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz.
Eyvallah.
Tabii ben geçen haftada katılamadığım için bir yoğunluk var. Yani dinleyicilerimizle de paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Birlikte bereketlendirmek istediğim hususlar var. Okur dergisinin yeni bir sayısı elimde. Bunun heyecanı var, onu ifade edeyim.
Eyvallah.
Yani ilk defa zannediyorum bir Okur dergisinde benim katkım olmadı.
Hakikaten
ne yazımla ne röportajımla.
Yani tanıtım sayısını da eklediğimizde 8 tane sayı çıkarmış oluyoruz. Bu son sayıda katkın olmadı. Okuyucularımız da zaten bunu fark ettiler Furkan ve bize çok ciddi bir anlamda böyle mail yağmurları, telefonlar, neden Furkan Özkul yok, neden yazısı yer almadı şeklinde geliyor.
Teşekkür ediyorum Yusuf. Yani buradan dinleyicilerimize, okurlarımıza da teşekkürlerimi, hürmetlerimi sunuyorum.
Tamam, o zaman bir sonraki sayının yazısını hemen şimdiden ayarlayabilirsen Furkan, senden mahrum
i̇nşallah,
olmasınlar.
İnşallah Yusuf.
Çok güzel kitaplarla buluştur bizi.
İnşallah. Ben bu sayıyı elime aldığımda çok değerli yazarları görüyorum. Çok değerli dostlarımızı görüyorum. Öncelikle mesela bizim daha önceden programımıza katılan dostumuz Selim Bey'in, Selim Tiryakioğlu'nun yazısı
evet.
Yine mevcut.
O hatıratların dünyasından devşirdiklerim evet. Diye hakikaten çok özel bir yazı yazdı. Biz de geçen haftalarda bir programımızda Hamit kardeşle beraber hatırlarsan bu hatıratların dünyasını böyle evet. Genişçe konuşmuştuk. Biz hani kitap severler olarak, meraklı okurlar olarak hatırat, biyografi, otobiyografi, anlatı, ismine her ne derseniz bunlarla ilgili eserleri çok daha fazla seviyoruz ve bunlar üzerine konuşmaktan da çok büyük keyif alıyoruz.
Evet Yusuf, yine Ümit Meriç'i görüyorum bu sayıda. Ümit Meriç de gerçekten önemli bir değerimiz olarak gördüğümüz bir insan.
Evet, Ümit Meriç hanımefendiyle, kendisi Cemil Meriç'in kızıdır. Bir orta sayfa söyleşimiz var. Biliyorsun bizim Okur dergisinde orta sayfa söyleşilerimize ayrı bir önem veriyoruz. Böyle en kapsamlı söyleşimizi, böyle en hani teferruatlı meselelere girdiğimiz yeri orada gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Profesör Doktor Ümit Meriç ile yaptığımız bu söyleşide sosyolojik düşünce atlası hazırlıyorum meselesi biraz daha öne çıkmış oldu. Biz de onu başlığa taşıdık. Kendisi 5 ciltlik kapsamlı bir sosyolojik düşünce atlası hazırlıyor. Böyle tam en başından alarak bugünlere getiren ve hakikaten çok büyük de bir ihtiyaç olan bir çalışmanın içerisinde. Tabii onun yanında Dualar ve Aminler isimli yeni bir kitabı çıktı Kapı Yayınları'ndan. Onu konuştuk. Babam Cemil Meriç kitabı yine çok yakın. Onları konuştuk ve önümüzde ne tür çalışmaları var. Bir taraftan da hani çocukluğunun mesela Üsküdar'ı nasıl geçmiş, babasıyla böyle tatlı hatıraları neler var, onların hepsini böyle detaylı bir şekilde işlemeye gayret ettik.
Yani şöyle ifade edeyim, ben Dualar ve Aminler kitabını biraz inceleme imkanım oldu. Hani dua ederken duam kabul olunmuyor tarzında bir takım vehimler insana gelebiliyor.
Bir de şu boyutu var Furkan. Biz tam olarak nasıl dua edeceğimizi de bilemeyen bir toplumuz.
Şimdi tam onu söyleyeceğim. Aslında dualarımız kabul edilmiyor mu yoksa biz dua etmeyi bilmiyor muyuz sorusu insanın aklına geliyor. Yani değişik biçimlerde, değişik tarzlarda hem kavlen hem fiilen, yani hem sözümüzle hem de davranışlarımızla yapmış olduğumuz duaların neticelerini insan hayatında görebiliyor. Tabii duayla alakalı çok ayrı bir bahis açmak gerekiyor ama ben o kitapta bazı dualar dikkatimi çekmişti ve gerçekten böyle bir hani farklı bir tarzdan nasıl ele alınabilir sorusuna küçük de olsa bir yanıt bulabildim Yusuf.
Kesinlikle öyle. Bir de o kitabın güzelliği Furkan, sen de incelerken fark etmişsindir. Böyle pasaj pasaj olması, yani okunurluğu çok kolaylaştırması ve hani her kesimden, her yaştan ortalama insanın istifadesine açık olması ayrı bir kıymet.
Evet Yusuf, yani ben Okur dergisine tekrar dönecek olursak her sayıda daha farklı bir yüzüyle Okur bizim karşımıza çıkıyor. Bu tasarım da yine insanı düşündüren, düşündürdükçe farklı ufuklara sürükleyen, yani tıpkı radyo programımız gibi bir içeriğe sahip olan bir başlık, bir çalışma görüyorum, illüstrasyon görüyorum. Kitaplar var, kitapların üzerine çıkmış çocuklar var. Çocuk değil mi bunlar?
Öyle diyebiliriz. Hani bazısı işte orada bir duvar engeli var görselde. Yani okuduğu kitaplar veya işte burada hani okuma listelerinde dosya olarak ele aldığımız için işte elindeki liste diyelim, bir tanesini tam böyle duvarın sınırına kadar getiriyor. Diğerini bir tık öteye diyebileceğimiz duvarın öbür tarafını görebilecek bir kıvama getiriyor. Hakikaten böyle çok estetik, naif bir kapak çalışması oldu. Necmettin Asma hazırladı. Kendisine de teşekkür etmiş olalım bu vesileyle.
Evet, buradan da kendisine selam olsun. Tabii Yusuf, yani listeler aslında eleştirilen hususlar. Çünkü geçtiğimiz programlarımızda da biz bu hususu ele almıştık. Listeler eleştirilen hususlardan ama bir taraftan eleştirmek için de bir listeyle eleştirmek gerekiyor. Yani liste
çok ilginç
insanı,
bir şey söyledin.
İnsanı ilk başta bir doyuruyor. Belli bir mertebeye getiriyor. Artık o mertebeden sonra insanın zihninde, muhayyilesinde, müfekkeresinde bir açılım gerçekleşiyor. Aslında onunla birlikte bizler eleştirmeye başlıyoruz. Yani bilmediğimiz bir şeyi eleştiremeyiz. Ne olumlu ne de olumsuz. Bu nedenle yine Okur Dergisi'nin o ilk sayfasını, daha doğrusu kapağındaki listeye inanma listesiz kalma sözünde farklı bir hikmetini burada görmüş oluyoruz.
Tabii öyle, ben yani okuma listeleri hani bize bir rehberlik etme iddiası taşıyor bir taraftan. Ama diğer taraftan da yani çok baskıcı olma potansiyeli de var. Yani işte şunları şunları oku, ondan sonra şu aşamaya geç. İşte mutlaka şu eserlere bir bak. Ya bu her zaman sadra şifa olmayabiliyor. Çünkü herkes biricik. Herkesin ilgi alanı farklı. Herkes aynı düzeyde, aynı metinlerle hemhal olmamalı belki bir taraftan. Ama başka bir veçheyle de okuma listeleri olmadan işte spesifik bir alana, diyelim ki daha çok böyle akademik bir işle meşgulsek, bir rehber olmadan, bir liste önümüzde olmadan ilerleyemiyoruz. O da bir gerçek.
Kesinlikle.
Bunlara yani beraber evet, bakmayı biz bu dosya çalışmasında önerdik. İşte dosyada sen de görüyorsun, Handan İnce Hoca'nın katkısı var ki kendisi Tanpınar Araştırmalar Merkezi'nin müdürüdür. Tanpınar üzerine ve Türk Edebiyatı üzerine çok kıymetli çalışmaları var.
Ve bizim geçmiş sayılarımızda da Handan Hoca'dan istifade etmiştik.
Evet, bir söyleşimiz olmuştu. İşte Necip Tosun hem bir ayrı bir söyleşi var hem de dosyaya katkısı var. Yine üniversiteli öğrenci arkadaşlarımızdan Hüma Ece, Şema Şahingöy, Abdüsamet Çağlayan gibi isimler var. Nihayet dergisinin editörü İslam Dalt var. Bunların hep görüşleriyle, katkılarıyla zenginleşen bir içeriğe sahip dosya çalışmamız.
Güzel bir tarafı varsa Yusuf, o da şu. Yani internetten alınan muhakkak kitap fotoğrafları vesaire var ama özel çizimlerle de zenginleştirilen bir içerik.
Biz açıkçası hani bunu söylediğin güzel oldu Furkan. Mümkün olduğunca öyle hani Google'dan kolayca bulunabilecek görselleri tercih etmiyoruz. Çoğunlukla ya çizdiriyoruz ya da gerçek fotoğrafları kullanmaya gayret ediyoruz.
Bu gerçekten bir dergiyi özgünleştiren temel hususlardan bir tanesi. Yani yazın içeriği çok önemli. Ancak seçilen fotoğrafların veya çizdirilen fotoğrafların, artık neyse, resimlerin farklı bir hava kattığı da gerçek.
Tabii mazruf ne kadar kıymetli olursa olsun onu güzel bir zarfla sunduğunuzda tabii ayrı bir mesele oluyor.
Örneğin bir mesela bir resim var şu an önümde. Mehmet Erken'in yazısının hemen sağ üst köşesinde. Mehmet Kaya çizmiş Yusuf. Burada bir kitap var. 4 tane kitap var. Ve bunlar zincirlerle sarılmış. Yani hapis tutsak belki de.
Evet.
Az ilerisinde de bir güneş var.
Evet. Yazının başlığını okuyabilir misin?
Evet. Ulaşılamayan kitaplar.
Ben burada, bunun acısını çekmiş biri olarak söyleyeyim.
Evet, evet. Orada şundan bahsediyor. Hemen bir anekdot aktarmış olayım. Hay hay. Bu mesela Kültür Bakanlığı'nın ya da diyelim çeşitli valiliklerin, belediyelerin, kamu kurumlarının veya işte özel sektöründe, STK'larında böyle prestij kitaplar diye çalışmalar oluyor. Veya işte sempozyum bildirilerini topladıkları kitaplar oluyor. Bunlara ne hikmetse Furkan biz hiçbir yerde ulaşamıyoruz. Mesela araştırmacılar daha iyi bilirler bu hususları. Örneğin işte Nurettin Topçu üzerine güzel bir sempozyum yapılmış. Sonra bunu yapan kurum onu güzelce kitaplaştırmış bildirileri. Fakat hiçbir kitapçıda yok, hiçbir internet ortamında satılmıyor. Orayı arıyorsunuz, o size gönderecek, bir sürü uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz. Çok zor yani ulaşması. Kitap bir ürün olarak çıkmış yani. Bunun okuyucuyla buluşması lazım. Fakat o buluşmanın önünde çok ciddi engeller var. Tabii bir de daha eskilerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı kitaplar var. O apayrı bir bahis yani. Ona hiç mümkün değil neredeyse ulaşmak.
Şimdi ben Yusuf, geçmişte yani özellikle lise dönemlerinde çok yaşadığım bir problemdi. Bazı kitapları görürdüm. Yani internet ortamından görürdüm. Bir heyecan kaplardı. Hemen ertesi gün hemen kitapçıya gidip o kitabı alacağım. Böyle bir heyecanla sabah giderdim. Ara ara kitabı bulamazdım. Tabii kitap yurdu falan o zaman çok yaygın değil. Yani 2007-2008'li yıllar yine var tabii ama çok çok yaygın değildi. Şöyle söyleyeyim. Bir kitabı o kadar aradım ki aylarca aradım ve bulamadım. Hatta yayın evi de kapanmış. Sahaflarda da bulamıyorum.
Hatırlıyor musun kitabı ne olduğunu?
Kitabı hatırlıyorum da yani şu an ismi çok önemli değil. O kitabı belki bir, belki iki sene geçti üzerinden. Böyle bir kitapçıya girdiğimde ve tozlu böyle hani insanların çok girip çıkmadığı bir rafta buldum. Hakikaten baktım bu kitap o kitap mı diye düşündüm ve çok şaşırmıştım. Şimdi bu Mehmet Erken'in yazısında gördüğüm bir ifadeden bu hatırıma geldi. Ancak nasibi olan kişinin önüne düşebiliyor diyor ya. Yani biz talep ettiğimiz aslında bir müddet sonra o talebimiz. Doğru. Ümit Meriç'e de bağlayacak olursak o duamız karşılık buluyor Yusuf.
Kesinlikle öyle.
Bu açıdan çok kıymetli yazılar var. Çok değerli yazılar ve çizimler var. Geçtiğimiz sayılarda da konuşmuştuk. Yani o çizimlerin de insanı götürdüğü farklı yerler var. Örneğin Mustafa Kirenci'nin Arı Olabilmek isimli başlıklı yazısı. Burada da güzel bir işte arı peteği, çiçekler var. Bir arı var.
Evet.
Aslında çiçeklerle balın, balla arının arasındaki diyaloğu buradan okuyabiliriz. Yani okumak sadece harflere, sözcüklere giydirilmiş şeyler değil. Başka alemlere baktığımızda da, farklı şeylere baktığımızda da farklı okuma biçimlerini bizler edinebiliyoruz. Tabii arı olabilmek diyor Mustafa Kirenci. Arı bal yapar. Bal yaparken çiçeğin ne rengini, ne şeklini, ne de taravetini yani tazeliğini mahveder diyor.
Hmm. Şimdi onları hiç bozmuyor yani.
Tabii onları hiç bozmuyor. Aksine dönüştürücü ve güzelleştirici bir işleve sahip oluyor Yusuf.
Evet, bununla ilgili bir hadis-i şerif de var. Size arı olun diye. Yani ne hani konduğu çiçeği incitir.
Evet.
Ne işte zaten üretkenliği, verimliliği ortada. Bu arı ayrı bir mevzu yani.
Bir de bir dostumun bir kavramı var. Arı diplomasisi diye. Çok hoşuma gitmişti bu kavram. Nasıl dedim yani bu arı diplomasisi nasıl bir şey? Yani dedi hayırda dedi yarışmak. İnsanlarla kaynaşmak, bir araya gelmek. Birini biriyle tanıştırmak. Oradan bir bereketin hasıl olması. Aslında bir cemiyet.
Evet.
Cemiyete bir katkınız oluyor. Farklı tanışıklıklar oluşturuyorsunuz. Bir taraftan da hayır işlerin devamı ve çığ gibi açılmasına katkı sağlıyorsunuz. Da bunu yaparken bir arı diplomasi, devamlı olarak, sürekli olarak insanlarla beraber olmak, insanlarla konuşmak ve onlara dokunmak. Ve onun yine en çok önemsediği hususların başında insanların yüreğine dokunmak. Mesela çok yardım organizasyonlarına katılmış bu dostumuz. Benim çok sevdiğim bir dostum. Buradan kendisine selam olsun. Yani çok yardım malzemeleri onun umurunda değil. Yani dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi. Elbette kıymet veriyor. Kıymet vermese bu işi yapmaz. Ama yardım esnasında bir yetimin başını okşaması, yaşlı bir teyzeye kumanya götürürken ona bir tebessüm etmesi, bir garibin işte ne diyeceğini dinlemesi, yani ona değer vermesi, onun en çok önemsediği hususların başına geliyor.
Doğru, yani
ve arı diplomasisi de tam olarak bu aslında bir taraftan.
Oradan bir işte hikaye devşirebilmek, bir tecrübe devşirebilmek, kendine bir hatıra biriktirebilmek.
Kesinlikle.
Hayatta herhalde en kıymetli şey bu yani.
Yani ben gördüğümde Yusuf, yani şöyle bir baktığımda bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların gönüllerine dokunabilmek. Yani insanların kulaklarına, gözlerine insan, herkes birbirini duyuyor, görüyor ama herkes birbirinin gönlüne dokunamıyor. Bunun içinde temel bir vasıf var. Yani ondan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kibir. Kibirden vazgeçtiği zaman öyle, insan karşındakinin gönlüne Allah sokuyor diye düşünüyorum. Tabii biz yine dergiye devam ettiğimizde yine güzel yazıları görüyoruz. İsmail Güleç hocanın yazısını görüyoruz.
Evet.
Burada da toynak sesini duyunca aklına ne geliyor? Bana onu söyle diyor. Tabii ben bu arada şunu da ifade edeyim. Bu sayıda özellikle mavi ve tonlarını daha çok görüyoruz.
Evet, kapakta da o var.
Gerçekten çok sevdiğim bir renktir Yusuf.
O yüzden... Yani bu Okur'un 7. sayısı Furkan. Eylül, Ekim, Kasım 2018 itibariyle çıkan bu 7. sayıda. Hani biz işte dosyada okuma listeleri meselesini teferruatlı bir şekilde ele almaya gayret ettik. Oradan pek çok şeyi paylaştık okuyucularla. Ümit Meriç'le orta sayfa söyleşisi oldu. Necip Tosun'un yine ayrı bir söyleşi oldu. Bizim tasarımcı söyleşileri vardır geleneksel, bilirsin, her sayıda. Onunla ilgili mesela bu sayıda Semih Taner ile konuştuk. Yine çocuk kitaplığı olsun, tarih kitaplığı olsun, psikoloji kitaplığı, hatıra kitaplığı olsun. Derginin özel bölümlerinden, özel sayfalarından birkaçı. Geri kalanını istersen okuyucularımıza, dinleyicilerimize bırakalım. Biraz da sırlamış olalım.
Eyvallah. Onların merakını. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hayır. Kemal Sayar'ın yazısı, evet, muhakkak, evet, okusunlar.
Evet. Kemal Sayar bu sayıdan itibaren, evet, bir aksilik olmazsa bizimle. Bu sayıda da 3 sayfalık geniş bir yazısıyla katkı sundu. Simone Weil'in Allah aşkı üzerine düşünceler isimli kitabını detaylı bir şekilde yazmış oldu. Ellerine, emeğine sağlık diyelim. Furkan, benim programda bahsetmek istediğim bir dergi var. Muhayyel dergisi. İz Yayıncılık bünyesinde çıkan dergi, edebiyata dair bir takım hayali şeyler, bir takım ciddi meseleler alt başlığını taşıyor. Eylül 2018 benim elimdeki sayı, 5. sayısına ulaşmış. Tebrik ederim, yani çok güzel bir iş çıkartıyorlar. Çok ben beğeniyle, memnuniyetle okuyorum. Derginin sahibi, aynı zamanda İz Yayıncılığında sahibi olan Mehmet Kahraman, yayın yönetmeni Güray Süngü, kendisini öyküleriyle biliyoruz, takip etmeye gayret ediyoruz. Yayın danışmanı Cemal Şakar, editörler arasında Dilek Kartal, Hüseyin Ahmet Çelik, Selma Aksoy Türköz ve Senem Gezeroğlu var. Ekip gayet iyi yani ve bizim hani çoğunlukla aşina olduğumuz isimler. Bu sayısında Hasan Aycı'nın bir hemen güzel bir karikatürüyle dergi kendisini açıyor. Sonra Cemal Şakar'ın başlığı benim çok hoşuma giden bir denemesi var Furkan. Bir yazar klişelerle yazmamalıdır klişesi. Çok hoş bir yazı hakikaten. Başlığı da çok iyi. Böyle tatlı birkaç tane söyleşi var. Mesela Hayrettin Orhanoğlu'nun bir yazısı, İmge Evreni yahut Sanatçının Bilinç Labirentine Doğru Bir Yolculuk. Bir hani edebiyat dergisi olarak hani muayyeli düşünürken o öyle bakmak lazım. O yüzden öyküden denemeye, işte şiirden efendim söyleşiye, dosya çalışmalarına kadar böyle geniş bir kulvarda yayın yapıyor. Siyah beyaz çıkıyor. Çoğunlukla böyle uzun yazılar da olabiliyor. Yani bu alana meraklı olan, ilgili olan herkesin işte aşağı yukarı keyifle okuyabileceği, iyi ki almışım, iyi ki bakmışım diyebileceği dergilerden. Nihan Kaya ile bir söyleşi var. Nihan Kaya da biliyorsun son zamanlarda kitaplarıyla kendisinden çokça söz ettiren bir edebiyatçı. Senem Gezeroğlu yapmış. Bir de Betül Nurata'ya sorduk diye çok kısa bir söyleşi var Furkan. Benim yine dergiyi incelerken çok hoşuma giden bir bölüm bu. Dilersen biraz paylaşabilirim. 6 tane çok kısa soru soruyor ve bunda işte Betül Nurata'nın cevaplarını görüyoruz. Mesela ilk soru, mutlu musunuz? Mutluluk nispeten kolay, peşinden koştuğum şey mütmain bir kalp diyor Betül Hanım. Hemen ikinci soru, düştüyseniz neye bakarken düştünüz? Cevap, ne kadar hoş, aynalara.
Çok güzel.
Devam edeyim mi?
Tabii, merakla bekliyorum.
Neyi unutmaktan korkuyorsunuz? Her an sınavda olduğumu. Cevap, fantastik bir gücünüz olsa ne olurdu, ne olsun isterdiniz? Uçabilmek ve istediğinde görünmez olmak, bu müthiş olurdu diyor. Ne olsaydı yazmazdınız ve ne olmadı da yazıyorsunuz diye güzel bir soru. Yollar her zaman kırlara, denizlere çıksaydı, hep iyi, hep güzel hissetmeler olsaydı yazmayabilirdim.
Yani Yusuf, burada sorular da çok güzel.
Sorular güzel, cevaplar,
cevaplar
da güzel.
Cevaplar da çok güzel.
Son soruyu da zikredeyim. Kimler yüzünüzü tanısın isterdiniz? İyileştiren, onaran, merhemi olan tanısın isterim, kim istemez?
Çok güzel ya. Gerçekten
hakikaten
çok güzel.
Çok şahane. Ya dergilerde bu tip şeyleri böyle ben daha sık görmeyi istiyorum. Hani biz de asbelkader uğraştığımız dergilerde böyle kısa kısa soruları mümkün olduğunca yapıyoruz. Bu hani okuyucu için de çok rahatlatan, derginin akışkanlığını da sağlayan ve eğer sorular hakikaten iyiyse, cevaplar da hakikaten güzelse çok böyle hoş şeyler çıkartabilen bir alan.
Ama şu var, bu sorulan soruların hiçbirinin kolay cevabı yok.
Doğru.
Yani hiçbiri böyle hemen pat diye verilebilecek cevaplar değil. Yaşanmışlık olmazsa, hissiyat olmazsa herhalde verilebilecek cevaplar çok da içi dolu olmaz diye düşünüyorum. Ve herkesin aslında bu tip soruları kendi özelinde kendine sorması ve üzerine tefekkür etmesinde fayda görüyorum Yusuf. Evet, yine önünde çok güzel kitaplar görüyorum Yusuf.
Evet.
Yine dergiler var.
Ben bir de şundan bahsetmiş olayım programımızda. Mustafa Kutlu üstadımızın diyelim. Evet. Yani hikayecilikte üstattır kendisi hakikaten. Ve her yıl tam bu zamanlarda böyle Eylül, Ekim gibi çıkarttığı o hikayelerle bizi çok mutlu ediyor. Ve özellikle bekliyoruz o öykülerini. Şimdi Sevincini Bulmak isimli yeni bir öyküsü yayınlandı. Aslında roman diyebileceğimiz bir kıvamda, hem karakterleri itibariyle hem de hacmi itibariyle, yani 300 sayfaya yakın bir çalışma. Mustafa Kutlu'nu sen de böyle heyecanla takip ediyorsun bildiğim kadarıyla Furkan.
Evet Yusuf.
Yani çok beraber seninle üniversite döneminde de konuşmuştuk bunları. Hikayelerini okuyorduk, tartışıyorduk. Bu şimdi Sevincini Bulmak'ta son çalışmasında. Dergi yayınlarından çıkıyor bu ara. Bu arada onu da söylemiş olalım. Özetle yani şunu diyebiliriz. Kitapta dış dünyanın hücumuna karşı kitapların dünyasına sığınan Suna ile Elif'in hikayesini dinliyoruz. Burada tabii Tanpınar hayranı bir akademisyen olarak anlatılıyor Suna ve onun dert ortağı, sırdaşı Elif, hayatlarına giren insanları, ayrılıkları, hayal kırıklarını ve hüzünlerini paylaşıyorlar ve onları anlatıyorlar. Tabii bunlarla bağlantılı pek çok karakter, pek çok ayrı mesele işleniyor. Yani aslında sevincini arayan kadınların hikayesini görüyoruz burada. Tabii Mustafa Kutlu sadece hani basit diyaloglar, karakterler etrafında örmez hikayelerini. Hep bir böyle alttan bir mesaj kaygısını da hissedersiniz veya bir meseleyi deşmeye çalışır, irdelemeye çalışır. İşte bazen diyelim ki yoksul ya tahammül ya seferde, yoksulluk içimizde de, işte huzursuz bacakta da, işte bir kitabında 80 darbesi sonrası toplumsal dönüşümü anlatır. Bir başka bir kitabında 2000 sonrası işte Müslümanların iktidara gelmesiyle beraber işte para ile imtihan, para ile ilişki, bunlara dair meseleleri anlatır. Hep böyle bunları ince ince işler ve her zaman toprağa dönelim der. Hakikate bir çağrı yapar. Kentleşmeyi eleştirir. İşte kötü şehirleri eleştirir. Bunları hep bulabiliriz. O yüzden ben çok öğretici ve çok anlamlı bulurum Mustafa Kutlu'nun hikayelerini. Ve hani önüme gelen herkesi de böyle yakasından tutup yahu bir Mustafa Kutlu okusan, bir yeni bir kitabı çıktı bir de onu okusan, bak şunu okumadıysan bir de bununla ilgilensen diye söylemek de geçer içimden.
Yani evet Yusuf, bir toplumun gerçeğini kavramak için onun yetkin edebiyat eserlerine bakmak gerekiyor. Mustafa Kutlu da özellikle muhafazakar camiayı anlamak isteyen insanların mutlaka okuması gereken birisi. Ve Türkiye toplumunu anlamak için aslında Mustafa Kutlu'nun verdiği çok güzel ipuçları var. Daha önceden de bahsetmiştim, seninle konuştuğumuzda da bahsettiğim bir husus vardı. Örneğin Rus toplumunu, yani 1800-1900'lü yıllardaki Rus toplumunu tanımak için, anlamak için daha doğrusu akademik eserler çok yetersiz kalıyor.
Kesinlikle. Yani orada çok böyle koft bir hani bilgi alabilirsin. Ama meseleyi derinlemesine anlamak ve hissetmek için Tolstoy'un, Dostoyevski'nin romanlarına başvurmak zorundayız.
Yani mesela ben ilk defa orada fark etmiştim. Dostoyevski'nin bir kitabını okumuştum. Budala isimli. Sonra da Turgenev'in Babalar ve Oğullarını okumuştum.
Evet.
Bu iki kitap da bana yani Rusya ile alakalı öyle bir fikir verdi ki.
Ya hem Rusya hem de insanın doğrudan kendisiyle, insanın hırslarıyla, işte suç ve cezada anlattığı o insanın kendisiyle hesaplaşmasıyla çok ilişkili.
Şimdi şu var. Mesela Rusların Türklere ne kadar çok benzediğini doğru. orada gördüm. O iki karşılaştırmada.
Evet, mesela Cahit Zarifoğlu'nu da görmüştüm geçenlerde. Bu Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda Raskolnikov diye esas hı-hı, karakter vardır. Hı-hı. Raskolnikov Allah acısı çeken bir adamdır hı-hı. diye tanımlamış.
Evet.
Yani bunları da işliyor işte yani bütün bu eserler
i̇şte
ve bizi
bakmış.
Kendimizi anlamak için, bütün etrafımızda dönen her şeyi anlamak için çok kıymetli.
İşte bu toplumun bu ana damarını yakalamak için aslında bu hikayeleri okumak gerekiyor, şiirleri okumak gerekiyor. Aslında şiir birazcık daha işin kaymak tabakası oluyor ama hikayelerde o toplumun rengini, kokusunu, mayasını hissetmek mümkün diyorum Yusuf.
Doğru. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Okudukça iyi dinlediniz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.